Ayrım 13, Ağaç Şarkı Söyleyince, Strati Savyaras, sayfa 146, 24, Söylentiler. Ana halamın müttefik yayınlarını dinlediği kaçak bir radyosu vardı. Kaydedilmemiş bir radyosu olmak yasa dışıydı ve böyle bir radyonun programlarını dinlemek ölümle cezalandırılabilirdi. Ama muhbirler bu radyonun yerini saptayamamışlardı. Ana hala en iyi bilgi kaynağı olmayı sürdürüyordu. Ana hala güvendiği kimselere haberleri veriyor ama hiçbir zaman ayrıntıları anlatmıyordu. İyi haber, daha dün gece yine saldırdı diye fısıldıyordu büyük anneme ya da kötü haber, müttefikler dışarıdan yardım beklememizi söylüyor diyordu. Büyük annemi sıtma tutmuş yatıyordu, ana hala ona bakmaya ve çamaşırlarımızı yıkamaya gelmişti. Büyük annemin alnına ıslak bez koyarken, sıkı dur yeğenim dedi, gerillalar bizi kurtarmaya hazırlanıyor. Müttefikler savaşın gidişatını değiştirmek için uçaklar ve gemiler gönderecek. Büyükannem bana bakıyordu. Zayıf bir sesle, söyle ona dedi, söyle ona evden çıkmasın. Ben artık onu idare edemiyorum. Sen gittikten sonra evden çıkmamasını sağla. Artık kulağını bile çekemiyorum. Ana hala yaklaştı ve beni bağırtıncaya kadar kulağımı büktü. İşte dedi. Neden diye sordum, neden? Çünkü büyükannem kendi yapamayacak kadar zayıf ve ben gider gitmez dışarıya fırlayacağından eminim. Ana hala gittikten sonra terk edilmiş bir evin bahçesinde oynayan Filipos ve Filisfos'a katıldım. Onlara ana haladan duyduğum haberleri orasını burasını biraz süsleyerek söyledim. Yüzbaşı Andromache dağdan inip kasabayı kurtarmaya hazırmış. Müttefikler de gemiler dolusu yiyecek gönderiyormuş. Emin misin? Yemin ederim. Ben bunu daha önce de duydum dedi Filisfos. Bahse girerim doğrudur. Aris eve dönecek dedi Filipos. Biz ne yapacağız? ''Bir şey yapalım.'' dedi Filipos. ''Ne olursa, ne gibi?'' diye sordu Filisfos. ''Bilmiyorum, eski okulun çatısındaki düşman bayrağını indirmeye ne dersiniz?'' ''Delirdin mi?'' Ertesi gün düşman meydana büyük bir top yerleştirdi ve dağ yamacını top ateşine tuttu. ''Yazı mı, tura mı?'' Filipos ''Ne dersiniz?'' diye sordu. ''Neye ne deriz?'' ''Düşman bayrağını yırtıp kendimizinkini asmaya.'' ''Olmaz.'' Ana halanın haberlerine inanmış olan Filisfos, belki dağ savaşçılarına yardımcı olacak bir şey yapmalıyız ama bayrak konusundan pek emin değilim dedi. Hem kim biliyor yeni bayrağımızın nasıl olacağını? Filipos, orası aklıma gelmedi diye itiraf etti. Aris düşman gittikten sonra yepyeni bir bayrağımız olacağını söyledi. Ben, bayrak konusu böylece kapanır dedim. Ama Filipos sanki hepimiz yapılması gerektiğine inanıyormuşuz gibi konuşmaya devam etti. Günün en uygun saatinin hangisi olacağı, nöbetçilerin dikkatini başka yöne nasıl çekeceğimiz, eski okul binasının çatısına kimseye görünmeden nasıl çıkabileceğimizi konuştu durdu. Filipos ve ben, tehlikenin ve bayrağın renklerinin işi güçleştirdiği konusunda aynı fikirdeydik. Ben sonunda, dinleyin bu şaka çok uzadı, eğer bizi bayraklarını yırtarken yakalarlarsa derimizi canlı canlı yüzerler dedim. Filisfos ve Filipos bana katıldılar. Öğleden sonra daha geç bir saatte okulun bahçesinin çevresinde dolaştık, bir asker bayrağı indirirken yarım düznesinin selama durmasını seyrettik. Filipos, buldum diye bağırdı. Ne? Ne? Büyükannenin donu. Kendi yeni bayrağımız yerine büyükannenin donunu bayrağa çekeriz. Ne dersiniz? Büyükannemin donu eskiydi ve üzerinde her renkten yama üstüne yama vurulmuştu. Tamam dedi Filipos. Hatta kendi ipi bile var. Onun için bayrağa çekilmesi sorun olmayacak. Filisfos'un aklı çelinmişti. Ben içimden karşı çıkmaya devam ettim. Çatıya çıkacak olanı seçmemiz gerektiği zaman bunun ben olmayacağımı umut ederek. Filipos gömleğinden bir düğme kopardı, benim gözümün içine baktı ve yazımı tura mı diye sordu. Büyükannemin donu. Saat 3. Nöbetçilerin çoğunun yarı uykuda ya da kağıt oynadıkları saat. Eski okulun bitişiğindeki terk edilmiş evin bahçesine gizlice gireceğiz. Filipos her şeyi düşünmüştü. Eline şu bezden topu al dedi. Seni yakalarlarsa oynarken kaçırdığımız topu almaya gelmiş numarası yap. Buraya kadar mükemmel dedi Filisfos. Biber ağacının çıkabildiğin kadar yüksek dallarına çık. Sonra su oluğuna en yakın daldan sark. Sonra oluğu yakala herhalde kopmaz. Bunun üzerine ben bir dakika dedim ama Filipos her şeyi düşünmüştü. Dert etme dedi. Oluğu bir yakaladın mı kendini yukarı çek ve doğru bayrak direğine git. Evet ama ya kiremitleri kayarsa ya da ayağımın altında kırılırsa? Filisfos, bak yine yapıyor. Düşünebildiği tek şey felaketler dedi. ve her şeyi planlayan Filisfos, sen de kiremitlere basma, çatının çimentolanmış omurgasında yürü salak. Ya beni bayraklarını yırttıktan ve donu astıktan sonra yakalarlarsa? Tek yapacağın isim vermemek, dedi Filisfos. Filipos, aptal numarası yap, dando gibi. Hani onların kamyonunun farlarından sigara yakmaya kalkmıştı da, askerler gülerken biz de arkadaki patatesleri aşırmıştık. Belki de her şeyi unutsak, dedim. Ama Filipos ile Filisfos, saçma, dediler. Saat 3. Askerlerin çoğunun kağıt oynadığı ya da sandalyelerinin arka ayaklarını duvara dayayıp yarı uykuda olduğu saat. Eski okula bitişik boş evin bahçesine süzül. Biber ağacına tırman, oluğa en yakın daldan sark ve oluğu yakala. Kendimi yukarı çekiyorum, çatının çimentolanmış omurgasında yürüyorum, bayrak direğine doğru emekliyorum, saat 3.03'te ipini kesip zulmün bayrağını indiriyorum. Zulmün bayrağı aşağı. Don yukarı. Evet ama büyükannemin tek donunu nasıl çalmalı? Filipos bunu düşünmemişti. Belki yıkamak için çıkardığında, dedi Filisfos. Ana hala donu dün yıkadı, dedim. Hem büyükannem hasta. Gelecek çamaşır günü bir hafta 10 gün sonra gelir. Filipos bunu da düşünmemişti. Belki de bu konuyu unutalım daha iyi, dedim. Filipos ve Filisfos bana katıldılar. Sayıklama. Sıtma. Pencere yatağın üzerindeki tavana tırmanıyor. Karelere bölünmüş hafif bir solgunluk. İstavroz, diyor büyükannem. Onun büyük başörtüsünü alıyorum, kovaya batırıyorum, sıkıyorum ve yüzüme seriyorum. Döşeme dalgalı denizdeki bir sandalın dibi gibi sallanıyor. Büyükannem, kinin kutusunu yala, hala acı, diyor. Biri dama çıkmış, bayrağı yırtıyor ve pencereden içeri bize bakıyor. Büyükannem, istavroz, diyor. Sandal batacak. Ben üşüyorum. Ellerim ayaklarım donuyor, dizlerim çatırdıyor. Büyükannem ölmekte olduğumu söylüyor. Kafam hissiz. Titreme sırtımdan başıma doğru tırmanıyor. Kafatasımı kaldırıyor ve kapının mandalını asıyor. Parmaklarımı kan var mı diye başımın üstünde gezdiriyorum. Büyükannem, benim kendi büyükannem rahibeydi, diyor. Öldüğü zaman onu sandalyesinde oturur durumda gömdük. Cübbesi temizdi, teni yumuşak ve serindi. Yaban çiçekleri kokuyordu. Su ısıt ve yumuşatmak için içine biraz kül at, diyor. Büyükannem saçlarını yıkamadan önce suyuna defne yaprakları ve gül koyardı. Onun için saçları her zaman yumuşaktı, diyor. Tavana doğru tırmanan pencerede üzeri defne yaprağı dolu bir dal. Ah, kuzunun omzundaki kanlanma, diyor. Yıllardır kuzumuz olmadı büyükanne. Öldüğüm zaman beni ayakta gömmenizi istiyorum. Belki o zaman kurtçuklar yanıma gelmekten korkar. Büyükanne, kanlanma ne, dedi. Toparlan ihtiyar kadın, toparlan. Peki benim hakkımda ne, dedi büyükanne? Seni yamyazsı gömmelerine izin verme, diyor. Yoksa kurtlar yüzünde bir sürü delik açar. Biz 3 yıl sonra büyükannemi mezardan çıkardığımızda teninde yaban çiçekleri kokusu vardı. Sandal sallanıyor, kusmak istiyorum ama bütün çıkarabildiğim birazcık sarı bir su. Kıpırdama, diyor, yoksa içimi bulandıracaksın ve konuşmaya devam et. Konuşursan gölgeler odaya giremiyor. Baksana pencerenin yanındaki sandalyede oturan kim? Ben bir kuşun sıcak ve tüylü boynunu düşünüyorum. Hayra alamet değil, diyor, ama devam et. Boynum kel bir kuşunki kadar çıplak ve titrediğim zaman kirler kabarıyor ve denize dökülüyor. Ha, diyor, demek ki boynunu bir daha o soğuk suyla yıkamayacaksın. Bırak şimdi bakayım o soğuk ayaklara. Ver onları senin için ısıtayım. Ben sandalın dibindeyim. Saçma, diyor, orada ne işin var? Yukarı çıkamıyorum, hepsi bu. Hepsi bu değil, diyor, söyle bana. Pencerenin önündeki sandalyede oturan kim? Ben sadece seyretmek için buradayım. Onu bir kez kilisenin merdivenlerinde görmüştüm. Dizi sağır kör bir dilenciydi. Dizini yaralamıştı ve benim merhametimi çekmek için üzerine pislik dökerek yarasını korumuştu. Ama ben yüzümü öbür yana çevirince bastonunu alt yanından kavramış ve beni kancasıyla yakalamaya çalışmıştı. Bir kez de onu kapı kapı dolaşıp kasabalılarla gizli gizli bir şeyler konuşurken görmüştüm. İnsanlar onun ne dediğini anlamıyorlardı, söylediklerinde anlam bulamıyorlardı ama onun umurunda değildi. Yine de ben suratına kapıyı kapatınca yumruğunu sıkarak kapıya doğru vurmaya ve beni geri gelmekle tehdit etmeye çalıştı. Ve onu tuhaf diye söylenerek bozuk paralarını tekrar tekrar sayarken gördüm. Beni görünce onun parasını çalmakla suçladı. Onu tekrar gördüğümde güneşli bir kış gününde bomboş meydandaydı. Pantolonunun önü çözülmüş, eski bir araba lastiği yığınının önünde çömelmişti. Ben de onu taşaklarından bit topluyor ve baş parmaklarının tırnakları arasında eziyor sandım. Çükünü bana doğru salladı ve bir avuç bozuk para gösterdi. Şimdi gelmiş, penceremizin önünde oturmuş, bekliyor. Büyükannem, belki de bize yardıma gelmiş bir komşudur, diyor. Büyükannem gözlerinin akları görünerek uyur. Soluk vermek için buruşuk ağzının her açılışında, yarı yenmiş altın dişi de öyle. Ve şimdi adam, korkmayın, ben buraya sadece seyretmek için geldim, diyor. Ve büyükannem, ha, diyor gözlerini açarak, ben de seni kör sanıyordum. Büyükannemin ölümü. Tavandaki pencere kararıyor. Başörtüsünü suya batırıyorum, sıkıyorum ve büyükannemin yüzüne seriyorum. Daha değil diye fısıldıyor. Önce onun işini bitireceğim. Adam onun sesini taklit ederek, önce senin işini bitirecek, diyor. Büyükannem doğru diyor. Ona bu havada ayakkabısız dışarı çıkmamasını, yoksa soğuk alacağını söylersin, dinlemez, çıkar. Ve bir de bakarsın ateşi çıkmış yatıyor. Ona ham erik yeme dersin, yoksa karnın bozulur dersin, dinlemez, yer ve cırcır olur. Büyükanne, senin onun hakkında konuştuğunu sandım. Ben de öyle, diyor. Kocamın bıçağında 3 mavi nokta olan hançerini anımsıyor musun? Evet, anımsıyordum, diye yanıtlıyor ve uykuya dalıyor. Göz kapaklarım yanıyor. Ara sıra başımı sallıyorum ve düş kesiliyor ama birkaç saniye sonra başından yine başlıyor. Tozlu meydanda çırılçıplaktım, elimde bir salkım üzüm tutuyorum. Yanımdaki uzun siyah ve sarı tüylü bir horoz sıçrayıp bir üzüm tanesi ısırıyor. Eğri burnu bir üzüm tanesine girer girmez gözlerimi açıyorum ama bir an sonra uyuyorum ve horoz yeniden beliriyor. Göz kapaklarım yanıyor, uyumaya korkuyorum. Horoz her zamankinden daha yükseğe sıçrıyor. Boynumu gagalıyor ve bir et parçası koparıyor. Gözlerimi bir kez daha açıyorum dehşet içinde. Uzun ve paslı gagası hala boynumu deliyor. Büyükannemin horozu fil dişinden yapılmış boynundan yakaladığını görüyorum. Gagasında 3 mavi nokta var ama büyükannemin gücü tükeniyor. Derin bir ses çıkarıyor. Ah! Ve altın dişi ağzının karanlığında pırıldıyor. Sonra başını arkaya atıyor ve adam ona doğru yürüyor. Onun ağzını ve gözlerini kapatıyor. Ve boşluğun üzerinde toz. Soğuk kara ocak ve bacanın isli ağına yakalanmış diken diken ay. Öldüğüm zaman sana altın dişimi vereceğim ve sen beni unutmayacaksın. Ama kapılar ve pencereler sonsuza dek kapalı kalacak. Hayallerinin haritaları tavanın sıvası üzerinde aynen kalacak. Ve döşeme tahtaları eğrilecek, çivilerini havaya fırlatacak. Ve masa bomboş olacak, boşluğun üzerine toz kaplayacak. Konyak kadehinin içinde parlayan ne? Bir mum mu? Mum mu ya da bir diş mi? Öldüğüm zaman bu altın dişi sana bırakacağım. Ama büyükanne, soğuyup gittikten sonra dişi nasıl çekeceksin? Bu bir sorun, dedi. Sonra da sen çekersin, dedi. Büyükannem, kırmızı çizikler ve kuzunun sırtındaki kan lekeleri, şarkı söyleyen ağaçlar ve suyu yumuşatan bitkiler hakkında her şeyi biliyordu. Saçımı her yıkadığımda ağladım ve annemi istedim. Annemin saçları da kendi annesininki kadar simsiyahtı. Neden ağlardın büyükanne? Gözüme sabun kaçardı. Şimdi şu buz gibi ayaklarına bakayım. Hem sana ayakkabısız dışarı çıkma demedim mi? Ama büyükanne, benim ayakkabılarım yok ki. Dışarı çıkmaman için bir neden daha. Dur, göğsümün düğmelerini çözeceğim. Getir, ayaklarını ısıtayım. Sofra boş ve boşluğun üzerinde toz. Tozun üzerinde kemikli parmaklarının her zamanki arayışı. Mum mu, diş mi? Karanlıkta o pırıltıyı her gördüğümde senin eve ziyarete geldiğini bileceğim. Büyük perhiz ve kıtlık. Büyükannemin gömülmesinden 4 gün sonra pazar günü duadan sonra rahip yaklaşmakta olan büyük oruçtan söz etti. Ama rahip her oruç dediğinde cemaatteki herkes, hatta en softa dindarlar bile birbirlerine bakıp sırıttılar. Sözcüğü saçma yapan başka bir sözcüktü, kıtlık. Rahip orucu sadece yemek içmekte değil, cemaatin çoğunun tadını çıkardığı başka zevklerde de itidal demek olduğunu anlatmaya çalıştı. Sırıtmalar çoğaldı. Durum birkaç dakika için, rahip dindarlığı yerine getirmek için ne yaparsa yapsın, daha da kötüye gideceği izlenimini verdi. Rahip, 2000 yıldır Tanrı bizim adımıza ızdırap çekiyor, dedi. Ve siz karşılığında ne yapıyorsunuz? Yalan söylüyor, zina yapıyor ve en günahkar putperest adetleri yeniden canlandırıyorsunuz. Büyük oruçtan önceki pazar günü bazılarınız, kutsal orman dediğiniz yerde keçi ayaklıya tapınmak için toplanacak. Şarap içip küfredeceksiniz ve cinsel dans sırasında kendinizden geçeceksiniz. Tanrı'nın bizleri bu günahlardan dolayı nasıl cezalandırdığını görmüyor musunuz? İyi yemek ve ruhu coşturan içki nerede? Dans için, enerji nerede? Başka şeyler içinde. Gülümsemeler oldu, hatta birkaç kahkaha işitildi. Rahip, evet, diyerek kendini toparladı. Günah enerjisini nereden buluyorsunuz? Size şu putperest günahları bırakın diyorum. Çünkü kurtulmanız için çok geç olmayabilir. Yoksa daha kötü günler gelecek. Ve eğer aranızdaki putperestleri cezalandırmazsanız, resmi makamlar cezalandıracak. Amin. Cemaat o gün rahip dahil resmi makamların Tanrı'ya ve şeytana aynı huşu ile hizmet ettiğinden emin olarak ayrıldılar ve birbirlerine birçok mutlu günahlar dileyerek evlerine döndüler. Yüzbaşı Andromache'nin ateşleri. Yamaçların kasaba meydanından bombardımanı bütün hafta sürdü. Gerillaları bu meydan okumaya yanıt vermediler. Çamların arasında yakmakta oldukları ateşler bile yok oldu ve bizler savaşçıların ağır kayıplar verdiğinden korkmaya başladık. Pazar gecesi bir grup mahalleli sokakta heyecanlı heyecanlı konuşuyor gibi bir sesle uyandım. Giyindim ve onlara katılmak için dışarı çıktım. Gerçekten komşular konuşuyor ve yamacı gösteriyorlardı. Ne olmuştu? Küçük ateşler ağaçların arasında yeniden görünmüştü. Filipos ve Filisfos yataklarından fırlamış, iç çamaşırları içinde titriyorlardı. Ne oluyor? Filisfos, annem yüzbaşı Andromache herhalde bizim onları merak ettiğimizi duydu ve orada her şeyin yolunda olduğunu belirtmek istedi diyor. O sırada meydandaki top yeniden gürledi ve biri ateşleri hedef alıyorlar dedi. Küçük kalabalık sessizleşti ve Filisfos'un annesinin istavroz çıkardığını gördüm. Filisfos, annem, yüzbaşı Andromache herhalde bizim onları merak ettiğimizi duydu ve orada her şeyin yolunda olduğunu belirtmek istedi diyor, dedi. O sırada meydandaki top yeniden gürledi ve biri, ateşleri hedef alıyorlar, dedi. Küçük kalabalık sessizleşti ve Filisfos'un annesinin istavroz çıkardığını gördüm. Şimdi ne olacak diye sorduk Filisfos'un annesine. Anlamıyorum, yeniden istavroz çıkardı. Anlamıyorum. Bombardımanın sonucu olarak yamaçlardaki ateşler yayıldı ve ağaçları yakmaya başladı. Ya şimdi ne olacak diye sorduk Filisfos'un annesine. Yüzbaşı Andromache'nin domuza hedef gösterecek kadar aptal olduğunu sanmıyorum, dedi biraz dalgın. Yoksa acaba? Birden gözleri parladı ve cümlesini bitirmedi. Filisfos kadının kolunu çekerek ne diye ısrar etti. Boş verin, dedi kadın ve Filisfos'un elinden tutarak evine koştu. Sonra da halan Filipos'u elinden tuttu ve evine koşarken ''Sen de evine git, içeri gir ve kapıyı kilitle'' diye bağırdı. Sokak bir dakikada boşalmıştı. Ben de içeri girdim, kapıyı kilitledim ve pencereden seyrettim. Devreye geçtikten sonra kapıyı açtım ve sokak merdivenine oturup Filipos'u beklemeye başladım. Kasım dizlerimin üzerine kıvrıldı ve mırıldanarak kürkünü yalamaya başladı. Dışarıda bir gece. Önce Filisfos geldi. Annem fark ederse kulaklarımı koparır, dedi. Ne olacağı hakkında ne düşündüğünü söyledi mi? Söylemedi ama bildiğinden eminim. Bana gece boyunca burnumu bile dışarı çıkarmamamı tembih etti. Sonra Filipos göründü, sapanı ve bir avuç taşla. Neler oluyor? Sen bize söyle, dedi Filipos. Bilmiyorum, diye fısıldadı Filipos. Ama bir şeyler oluyor kesin. Annem kapıyı da pencereyi de demirledi. Ben de eski ahırdan kaçtım. Dedi Filisfos. Ne demek diye sordum. Hiç, dedi Filisfos. Filipos, gidelim anlamaya çalışalım neler olduğunu, dedi. Sokağa çıkma yasağı ne olacak? Devriyeler bizi vurabilir. Karanlıkta dikkatli yürürüz, dedi Filisfos. Ben kapıyı kilitledim. Dar sokaklardan ve geçitlerden kasaba meydanına doğru yola koyulduk. Topu her ateşlediklerinde sesi daha yüksek çıkıyordu. Ondan başka duyduğumuz tek ses, topunun harap evlerden geri gelen yankısı oluyordu. Aysız bir geceydi. Meydanın yarı yolunda ayaklarımın arasında hareket eden yumuşak bir şey hissettim ve Filipos'a doğru sıçradım. Baş parmağım bir taşa çarptı. Öbürleri karın üstü yattılar. Sonra Filipos elini bana doğru uzattı. Elinde kasımı tutuyordu. Al, senin olsun, diye fısıldadı. Kasımı aldım ve yere bıraktım. Eve dön, dedim. Onu ittim. Yavaşça tekmeledim ama kıpırdamadı ve biz yürümeye başlar başlamaz miyavlayarak bizi izledi. Onu aldım ve gömleğimin içine soktum. Orada kıvrıldı ve mırıldanmaya başladı. Meydanın kuzey tarafında eski dükkanların arkasında durduk. Topu dolduran ve ateşleyen askerleri seyretmeye başladık. büyük lambanın beyaz ışığı altında kumandanın sakin bir biçimde Lekas ile konuştuğunu gördük. Bu arada üç asker iki cephane yığını arasında aynı hareketleri yineleyerek çalışıyorlardı. Ne acele ne de duygu gösteriyorlardı. Hareketleri topun hareketi ve sesiyle öylesine uyum sağlamıştı ki, garip bir meyve yiyen, çekirdeklerini tüküren ve kovanları fırlatan otomatik bir makineye benzemişlerdi. 13. ayrımın sonu, sayfa 157.